Kaçan Taktör Ekran Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Efendim biz hep sizden İstanbul'la ilgili bir kitap bekliyoruz ama çok İstanbul'la ilgili olmasa da yine geçmişle ilgili, geçmişi bugüne taşıyan bir kitabınız var değil mi?
Var, benim daha ziyade ilmi olarak, fakülteyle alakalı olarak hazırlanmış kitaplarım var. Birisi Hristiyanlık ve Yahudiliğin İslam hukukuyla olan bağlantısını anlatan bir kitap. Şimdi bugünlerde Osmanlı Mahkemeleri isminde bir kitabım çıkacak. Böyle devam edecek. Fakat o sözümde sabit bir kademim, inşallah en kısa zamanda İstanbul'la alakalı ve geçmiş burada anlattıklarımız, sosyal hayatımızla ilgili ben bazı elimde projeler, dokümanlar var. Onları inşallah en kısa zamanda redakte edip kitap haline getirmek istiyorum.
Bekliyoruz efendim inşallah. Buradan duyurmaktan ve sizi her gittiğimiz yere beraberimize götürüp imza günü düzenlemekten büyük keyif alacağız.
İnşallah, inşallah.
Kitabı çıkartın, halkla ilişkileri benden
i̇nşallah,
size hediye.
Eksik olmayın.
Efendim biz şimdi İstanbul'u gezeceğiz sizinle. Programımız tatil programı sonuçta. Dedik ki İstanbul'u gezelim. Gezelim ama öyle bir göz, öyle bir el bizi gezdirsin ki görmediğimizi göstersin, elimizden tutup gitmediğimiz yere götürsün. Sizi seçtik. Oo, kabul edersiniz.
İnşallah, inşallah. Zor bir şey. Çünkü böyle şeyler gezildiği yerde insanın dikkatini çekip aklına geliyor. Ha diyorsunuz, bakın şu ayrıntı. Şimdi bendeniz şöyle bir telakkim vardı. Bir yere giderken veya bir hadiseye, mesela bir düğüne giderken, bir hadiseye şahit olurken, hiç gitmediğim bir eve gittiğim zaman hep acaba burada ayrıntı, teferruat kabilinden ne var? Yani herkesin göremeyeceği, görmeyeceği, dikkat etmeyeceği ne var diye bakardım. Çünkü ben esasın teferruatta gizli olduğuna inananlardanım. Yani teferruat önemlidir. Yani evet, çok da teferruatta boğulmak iyi değildir ama bazen teferruatta çok enteresan ipuçları yakalanabilir. Hatta kitapların da dipnotlarını ben çok okurum. Kitabın içinden çok dipnotuna ilgi duyarım. Şimdi gezdiğiniz, gördüğünüz bir camiye gittiniz. Caminin mesela benim nesi dikkatimi çeker? Hünkar Mahvelis caminin neresinde? O dört halikenin isimleri nasıl asılmış? Onun ilave var mı? Mesela Fatih Camii'nde Talha ve Zübeyir vardır mesela. Diğerlerinin hiçbirisinde yoktur. Diyeceksiniz bunlar ne oluyor ama teferruat benim bakış açım umumiyetle böyle.
O dönemin mimarisine, o dönemin yaklaşımı, sosyal hayatına
Tabii. Bağlantı kuruyor. Bağlantı kuruyorsunuz yani. En azından aa bak burada bu farklılık var diyorsunuz. Yani her eserin bir özelliği var. Mesela mescitlerin imamı var İstanbul'da. Yani her insanların imamı da mescitlerin imamı olur mu? Var. Akbıyık Mescidi, Sultanahmet'te. Neden mescitlerin imamı denmiş? Çünkü en uçtaki mescit o. Mesela benim için o Akbıyık Mescidi'nin mimari özelliklerinden çok kıbleye en yakın mescit olması önemlidir. Tabii Akbıyık'ın kim oldu? İşte Hacı Bayram Veli'nin talebelerinden falan. O da mühim tabii de. Yani böyle ayrıntılar insanın dikkatini çekiyor. İstanbul'da öyle bir yer ki zaten her yeri, her köşesi görmeye değer. Bu görmeye değer yerlerde de vaktiyle eskiden belki çok daha dikkati çeken, günümüzde belki unutulmuş, belki dikkati çekmeyen şeyler var. Bir de tabii biraz bilmeyle alakalı. Mesela Kadıköy'den Ziverbi Hasan Paşa'ya doğru giderken şimdi oralara alışveriş merkezleri yapıldı. Mesela oralarda bir çeşme vardı. O çeşmeye çok kimse belki o kadar alıcı gözüyle bakmaz. Fakat ben o çeşmeyi her gördüğümde oranın adı Ayrılık Çeşmesidir. Ordu veya hacılar İstanbul'dan ayrılırlarken oraya kadar uğurlanırdı.
Ondan sonra?
O çeşmenin başında. Ondan sonra artık onlar yollarına devam ederlerdi. Bu çeşmenin adı Ayrılık Çeşmesi.
Ne hoş.
Adını almış.
Ama sosyal hayatla çok örtüşen şeyler bunlar. Demek ki oraya kadar eskiden hacılar ya
tabii,
da uğurlanır.
Uğurlanır.
Bir sınır gibi.
Bir sınırdır orası. Ondan dolayı adı da Ayrılık Çeşmesi kalmış. İbrahim Ağa isminde bir ağa yaptırmış bunu. Saray ağalarından biri. Zaten yakınında da camisi vardır İbrahim Ağa Camii. Mesela benim dikkatim için. Şimdi vaka o çeşme falan bu yapılarla ortadan kalktı. Geçen haftaki niyet kuyusunda olduğu gibi. Fakat yeri hala belli. Cami Allah'tan duruyor. Yani böyle ayrıntılarda çok şey gizli. İstanbul deyince de İstanbul'un her köşesinin nevi şahsına münhasır özellikleri vardı. Yani gidenlerin hani mesela şimdi bir semt tarif ederler. Bu semte önce şöyle gidilir. Gidiş yolunu tarif ederler. Sonra bu semtin görülecek, gezilecek yerleri tarif edilir. İşte şu tarihi eserleri vardır. Şu turistik eserleri vardır.
Tabii.
Buraya gitmişken şunu yapmadan da dönmeyin. Mesela şimdi Kanlıca'yı anlatırken Kanlıca'nın yalılarını, akıntılı koyunu tasvir ettikten sonra Kanlıca'ya gitmişken yoğurt yemeden dönmeyin derler. Vaka yoğurt artık Kanlıca'nın mandıralarında beslenen ineklerden elde edilen yoğurt değil. Ama hala Kanlıca yoğurdu nostaljisi kalmış. O yoğurt nevi şahsına münhasır bir yoğurttu. Oranın orada yedi. Oralar köy tabii. Diyeceksin orada inek mi beslenir? Köy. Daha önce anlatmıştık.
Bir de arkası dağlık arkası olduğu dağlık. İçin sert bir yamaç
var. Orada mandıralar vardı. Mandıralarda yetiştirilen ineklerden elde edilen süt yoğurt yapılır. Eskiden İstanbul'da yoğurt, şimdi yoğurt yapmak da çok kimse unuttu da, büyük tencerelerde değil küçük kaselerde yapılırdı. Porselen kaselerde yapılırdı.
Tek kullanım.
Tek evet, tek yemelik. Hatta bizde babaannemin annesinden kalma böyle bir yoğurt maya kasesi, bir tane kalmış, şekerlik olarak kullanıyoruz. Tek bir tane beyaz, böyle kadeh şeklinde ayağı var. Sade, üzerinde hiç nakış yok. Sadece bu yoğurt için. Yoğurt kasesi. Başkalarından da duyardım böyle küçük küçük yapılıyor diye. Orada nasıl meşhurdu? Bir de bu yoğurdu hafif böyle pembemtırak bir rengi vardı. Sütünden midir nedir? Onun için biraz da Kanlıca oradan gelir.
Ha, kırmızımsı.
Kırmızımtırak havası. İşte bebeğe gidenin badem ezmesi yememesi düşünülebilir mi? Bebeğin şusu güzeldir, busu güzeldir. İsmi şuradan gelir. Efendim yalıları, köşkleri, önündeki Bebek Ali Camii son devir eserlerindendir. Gitmişken oradan badem ezmesi yemeden de dönmeyin derler. Hakikaten çok lezzetli bir badem ezmesi.
Şimdi her iki saydığımız ürün de yıllara meydan okuyarak bugüne kadar gelmiş. Evet. Biz tarihi eserlerimize bile bu kadar sahip çıkmazken, evet, damak zevkimize hitap edenleri nasıl bu kadar korumuşuz, evet, merak ediyorum.
Mesela Sarıyer'in böreği, muhallebisi,
evet,
günümüze kadar intikal etti. Bunlar muhtemelen Sarıyer'e yerleşen muhacirler tarafından, Rumeli muhacirler tarafından yapılmıştı.
Onlar böreği de çok güzel
böreği
yaparlar.
Böreği de süt tatlılarını Rumeliler çok sever ve yaparlar. Anadolu mesela süt tatlısı, Anadolu'da fazla yapılmaz, süttaç hariç. Ama Rumeliler süt tatlılarının her çeşidini gayet güzel yapar ve severler. Böreği de öyle. Bu börekler mesela Sarıyer böreği ve Sarıyer muhallebisi çok meşhur oldu. Hala günümüze kadar da intikal etti. Sultanahmet'in köftesi, kendine mahsus bir tadı vardır. Sultanahmet'te gezerler, tozarlar. Sultanahmet'in gezecek yeri de çok. O kadar gezme insanı acıktırır. Mesela orada yemek yemeden dönülmez derler bir yazıyla falan. Her yerin böyle bir kaybolanlar da oldu. Mesela Fatih'in sarma tatlısı.
Bir nevi revani gibi.
Revani gibi kendine
şimdi
mahsus.
Fatih sarması deyince böyle fıstıklı küçük sarma tatlıları, baklava türü tatlıları.
Artık o isim bile unutuldu şimdi. Sarma diyorlar sadece. Hı-hı. Fatih sarması diyen yok. Yani eski şeysinden biraz tabii artık fabrikasyon olduğu zaman evlere ve damak zevki de değişti. Eski damak zevki yok insanlarda. Ama bu unutulan şeyler de oldu. Mesela Eyüp'ün kaymağı meşhurdu. Çok meşhurdu hem de. Kaymakçı dükkanları vardı orada. Kaymak yemeye git ve almaya gidenler olurdu. Hatta bir ara ferman çıkarılmış. Çok hanım birikmiş oraya. Bir nahoş hadise olabilir diye. Buna dikkat edin demişler. Kaymakçı dükkanları kontrol altına tutmuşlar yani. Bir sosyal sıkıntıya, skandala sebebiyet vermesin diye.
Kaymak böyle bildiğiniz kaşık kaşık yenir miymiş?
Kaşık kaşık da yeniyor. Biraz ağır olmakla, evet, beraber. Fakat daha ziyade kahvaltıda ve tatlıyla beraber. Üzerine bal dökerler, pekmez dökerler. Yani yalnız başına yemezler pek. Hı-hı. Yalnız başına da yenir ama onun mutlaka bir ilave şeysi olur. Bal gibi, reçel gibi, kaymak
bir
gibi.
Bir de o zamanın kaymaklarını kim bilir ne kadar
düşünün,
yağlıdır.
Düşünün tabii, yağlı manda sütü veya o zamanın Eyüp zaten küçük bir köy. Etrafında mandıralar, küçük köyler var. Hatta Eyüp müstakil bir kazaydı İstanbul'da zamanında. 3 tane kazaydı İstanbul. 1 Suriçi, 2 Galata, 3 Üsküdar, 4 Eyüp. 4 kazadan müteşekkil bir vilayet. Şimdi mesela merkez ilçe ve diğer ilçeler var ya, onun gibi. Büyük şehirleri düşünün. Öyleydi. Her birinin bir hakimi, kadısı vardı. Kadılara eskiden molla denirdi. Molla, Mevlevi kelimesinden bozmadır. Efendimiz demektir. Mevlevi, Efendimiz. Mevlana, Efendimiz demektir. Mevlevi, Efendi manasına gelir. Efendi o zaman okumuş, yazmış takımına dendiği için kadılara da, müderrislere de efendi denirdi. Şimdi molla dendi mi? Eyüp mollası dendi mi? Eyüp kadısı anlaşılacak.
Şimdi molla dendi mi?
Başka bir mana hatıra, evet, geliyor. Mesela softa demek medrese talebesi demekti. Çünkü sof, yani Ankara yününden yapılmış cübbe giyerlerdi.
Bir şey giyer.
Şimdi softa başka manaya geliyor. Efendim bu vaktiyle Arif Efendi isminde birisi Eyüp mollası olmak istemiş. Eyüp'e kadı olmak istemiş. Bunun için de çok uğraşmış. Ve zamanın hatırlı kişilerine gitmiş. Bana dua edin, yardımcı olun demiş. Bir Mevlevi şeyhi varmış. Gidip geldi Arif Efendi'nin. Severmiş kendisini. Demiş efendim demiş. Bana dua edin demiş. Ben Eyüp mollası olayım demiş. Size oradan demiş. Lenger lenger kaymak getireceğim demiş. Memiş şuruyor onun kaymak. Ya Rabbi.
Lenger lenger.
Lenger lenger böyle büyük pilav tabaklarına lenger denir. Böyle orada hafif çukur. ama geniş. Bakır'dan ona ondan getireceğim. O kadar çok getireceğim yani. Her zaman ki zaman Arif Efendi Eyüp'e molla olmuş. Fakat o vaat ettiği lenger lenger kaymaklar
gitmemiş.
Gelmemiş.
Eyvah.
Bir gün gene ziyarete gelmiş o Mevlevi Şeyhini. Mevlevi Şeyhinin de küçük bir oğlu varmış. Gelmiş işte Arif Efendi'nin elini öpmüş, misafir değil mi? Bir otururken aman ne kadar büyümüş demiş, işte ne yapıyor, ne ediyor. Demiş ya çok iyidir, bir de şiir okusun size demiş. Çok şimdi şiire meraklı, oku evladım demiş ama önceden tembihli. Çocuk hemen gayet ciddi bir şekilde Arif Efendi molla olmuş Eyüp'e. Bir gün gelir kaymak yeriz biz yine. Bu kederli günler geçer şüphene, bir gün gelir kaymak yeriz biz yine. Şiir okumuş gitmiş. Şarkı formunda Arif Efendi anlamış anlayacağını ve lenger lenger adetli kaymaklar gelmiş.
Madem ki gönderecektin, lafı işitmeden gönderseydin.
Efendim öyle oluyor adet. Yani baştan insan sıkıştığı zaman neler vaat ediyor da bol keseden. Derler ki mahsulü, üzümü çok duyduğun yere sepeti küçük götür. Yani böyle bol keseden vaat edenleri duyduğun zaman da buna öyle hemen ümitlenmeyin. İnsanın başı kurtulduğu zaman unutur böyle şeyleri.
Zenginin bayram harçlığının küçük olması gibi.
Küçük olması gibi.
Çocuklar umutla giderler ellerini öpmeye ama ne yazık ki en küçük harçlık en zengin cepten çıkar.
Doğru. Yani zengin olmak zaten gönlü zengin olmak başkadır. O fakir, biz öylelerini gördük. Çok fakir olduğu halde hayret edersiniz. Yani bir fakire verdiği, bir gelen misafire çıkarttığı sofra, hadiselerde paraya kıymet vermemesi onun gönlünün zengin olduğunu gösteriyor. Bir de tabii Hafız Şirazi vardır, meşhur şair. Bir şiir yazmış. Bu kıya baksa ol güzel Türk cenanı, anın uğruna bahşeyledim Semerkand'ı Buhara'yı diye bir şiiri var. Yani o Türk beyaz demektir. O beyaz yüzlü güzel bana bir baksa ben onun uğruna Semerkand'ı ve Buhara'yı bahşettim diye bir şiir yazıyor. Bunu da meşhur Timur Han duyuyor. Timur Han'ın baş şehri Semerkand.
Nasıl verdim benim şehrim?
Semerkand o zamanın en büyük şehirlerden birisi. Şimdi çok kimse ismini bile duymamıştır. Milyonluk şehirlerden birisiydi Herat ve Semerkand. Dünyada milyonluk şehir yok iken Semerkand ve Herat milyonu geçmiş idi. Dünyanın en güzel kağıdı Semerkand'da yapılır. En güzel kağıt tarih boyu. Baş şehri Timur'un. Bozulmuş tabii bu söze. Sizin baş şehrinizi birisi bir de yanına Buhara'yı katarak, bilim merkezinizi katarak bir güzelin bakışına veriyor. Çağırın demiş bunu Hafız Şirazi'yi. Çağırmışlar. Şirazlı meşhur bir şairdir. Adı Hafız. Bakmış üst baş perişan. Yamalı bir elbise, yamalı bir çakşır, ayakta ayakkabılar parçalanmış. Fakir bir adam. Çok fakir görünüşü. Demiş ki sen böyle bir şiir söyledin mi? Söyledim hünkârım demiş. Sen demiş şu haline bir baksana demiş. Üst baş perişan, yamalı demiş. Müflis bir adamsın sen demiş. Bir de tutmuş Semerkand'ı Buhara'yı bağışlıyorsun. Bu ne demek demiş.
O haline kimse bakmıyor. Hafız
Şirazi demiş ki efendim işte biz böyle bol keseden dağıttığımız için bu hale düştük demiş. Semerkand'ı Buhara'yı bağışlıyor. Biraz da cömertlikten fakir olmuş da olabilir ama dediğiniz gibi kimin gönlünün zengin olduğu belli olmuyor. Bu zengin birisi de olabilir. Adam zengindir, gönlü de zengindir. İyisi budur tabii.
Eli açık olan da var ama yani var. Dediğiniz gibi. Bir de cömertlik herhalde beraberinde bereketi de getiriyor.
Getirir tabii, verdikçe gelir. Bir de bu cömertlik paraya kıymet vermemek alametidir. Yani zenginler umumiyetle paraya kıymet verdikleri için zengin olmuşlardır. Paraya kıymet veren zaten cömertlik yapamaz, onun için zenginlerde cömert az bulunur. Ama varın da kıymeti çoktur. Yani zaten methedilen şeyler onlardır. Zenginin cömerdi, fakirin sabredeni. Bunlar makbuldür. Yani isyan etmeyen fakir makbuldür. Yoksa fakir ama her gün isyan ediyor. O makbul değil. Sen fakirsin, bari isyan etme. Zenginin de cömerdi makbul. Olsun da versin. Yani fakir çünkü bir hayır yapamamız ama zengin yapabilir. Ama o da az. Ama işte az olunca kıymetli oluyor.
Şey derler ya, zengin vermeye kalksa ne kıymeti var? Zaten parası var. İstediği kadar verebilir. Tabii. Ama fakir bir şey verdiği zaman, yokluğuyla verdiği zaman çok değerli.
Meşhur hikayedir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i anlatırlar. Bir çölde giderken bir köylüye misafir oluyorlar. Köylünün bir tane keçisi varmış. Kesmiş, bunları yedirmiş. Sen de bizi ziyarete gel. Biz Medine'deyiz demişler. Köylü bir gün onları ziyarete gelmiş Medine-i Münevvere'ye. Her birisi bir sürü katmış şeyin yanına giderken köylü. Adette eskiden bir misafir geldiği zaman dönüşte ona bir hediye verilirdi. Yani yedir biçirdikleri gibi köylüyü. Yanına bir de Abdullah bin Cafer var. Amcaların üç arkadaş bunlar, genç. Birer sürü vermişler.
Üç sürü.
Sürü. Yani bu sürü demek en aşağı 100 tane keçidir. Bu fazlasıyla verseydin 300-400 belki 500 keçiyle dönmüş. Demişler ki,
nasıl bir ticaret bu?
Bu cömertliğiniz neden? Demiş ki böyle böyle biz bir tarihte çölden geçiyorduk, buna misafir olduk. Bu bize bir keçi kesti yedirdi. Onun karşılığı. Demişler bir keçi. Hadi iki tane verin. Yani ama o demişler karlı. Onun varı yok bir keçiydi.
Evet.
O varı mı onu verdi? Bizim varımız yoğumuz bu değil ki. Yüz tane keçi versek yüz tane daha var. Onun için onunki makbul demişler. Yani bu sayıyla ölçülmez bu cömertlik. İnsanın ihtiyacına göre ölçülür. Onun için zengin adamdan çıkar, fakir adamdan çıkar birbirinden farklıdır.
Doğru, doğru. Kısa bir ara verelim tekrar. Peki. İstanbul'u dolaşmaya böyle hikayelerle renklendirmeye devam edeceğiz. Hocam Doktor İkram Bulu'ya ikinci ve sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'un nerede, hangi semtinde nesi meşhurdu diye soruyoruz. Semt semt mi gidelim yoksa siz böyle bugün sizi...
Aklıma geldikçe ben anlatırım. Ben mesela şimdi şeyden Bebek'ten Eyüp'e geçtik. Çünkü Bebek'teki devam ediyor ama Eyüp'teki unutuldu. Eyüp'te şimdi kaymakçı kalmadı. Eyüp'ün oyuncakları meşhurdu.
Evet.
Çok meşhurdu.
Yakın zamana kadar ama oyuncakçı çarşısı
vardı. Vardı oyuncak çarşısı. Sonra bu Eyüp çalışmalarını da kaldırdı. Başka yere taşındı. Bir de tabii artık bu devrin oyuncakları o kadar inkişaf etmiş ki Eyüp oyuncaklarına dönüp de bakan kalmadı. Nostaljik olarak hala bazı dükkanlarda Eyüp oyuncakları adıyla bazı şeyler satılıyor.
Ama zamanında çok ince el emeği oyuncaklar vardı.
Tabii
tabii.
Yani onun sanatkarları vardı. Hatta esnaf içinde Eyüp oyuncakçıları diye bir esnaf vardır. Yani bu şimdi nasıl mesela çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar yapılıyor. O zaman da bu adam uğraşıyor, düşünüyor, bakıyor. Bir takım oyuncaklar keşfediyor. Ve bu oyuncakları inşa ediyor, yapıyor. İmal edip satıyor. Yani çoğu elde yapılıyor bunların.
Evet.
Ve çok hareketli bir esnaftır. Eyüp'te olmasının sebebi de şudur. Eyüp'e çok kimse gelir gider. Eyüp'e gelenler umumiyetle dini ziyaret için gelirler. Dini ziyarete gelenler çocuklarını mutlaka getirirler. Dini ziyarete gelenlerin kalpleri yufka olur. Çocuklar ağlayıp da bir şey istedikleri zaman almamazlık etmezler. Yani bayram yerlerindeki baloncular gibi, macuncular gibi olmaz. Mutlaka Eyüp oyuncağı alınır.
Bir de çıkınca oradan hakikaten insan böyle gönlünden de kopuyor. Kime ne yapabilirim?
İşte zaten böyle bir yatırdan istifade etti mi etmedi mi bir adam öyle anlaşılırmış. Yani bir evliyayı ziyaret etti. Peki ben bu ziyaret sevaptır. Feyiz aldım mı almadım nasıl anlaşılır? Dünyadan soğumakla anlaşılır. Bir adam eğer oraya gittikten sonra dünyadan soğuyor cömert. Yani o cömert olmak demek.
Paraya değer vermiyor dünyanın.
O gittiği kabirden istifade etmiş. Kabir ziyareti de böyledir. Mesela mezarlığa gitti adam. Mezarlığa gitti geldi turistik öyle değil. Mezarlığa gitmek insana bazı ibretler hasıl etmesi lazımdır. Herkesin ölümlü olduğu, fani olduğunu... Dünyanın boşu. Bu da tabii beraberinde neyi getirir? Etrafındakileri yumuşak muamele. Hiçbir şeye kızmama, dünyalık şeylere üzülmeme ve cömert olma. Şimdi bunu bildikleri için Eyüp oyuncakçıları yanlış anlaşılmasın da bu iş böyle. O umumiyetle Eyüp'te çok iyidir. Başka yerde de vardı ama esas Eyüp onların merkezidir.
Ama şimdi de böyle kabirlerin etrafında hep bir şeyler satılıyor. Evet, evet. Her zaman var. Şimdi evet. De var, o zaman
oraya
da varmış.
Gidenler zaten bir de şöyle orası bir topluluk toplantı merkezi. Toplantı merkezine yakın yerlerde satışlar olur. Eyüp oyuncaklarının da en meşhur en tipik iki tanesi. Birisi Hacı Yatmaz. Bir bebektir böyle. Hiçbir tür devirmek mümkün değil ama her türlü sallanır. Benim o çok hoşuma giderdi o. Bir de kaynana zırıltısı derlerdi. O hala onlar bazı oyuncakçılarda bulunuyor. Ama Eyüp oyuncakçıları da unutuldu. Kaymakçılar da unutuldu. Onlar ne Kanlıca'nın yoğurdunu ne bebeğin badem ezmesi gibi olmadı. Bir de Çengelköy'üne geçelim Kanlıca deyince. Oranın da salatalığı meşhurdur. Küçük kendine has. O vaktiyle Çengelköy'de yetiştirilirdi. Şimdi onu Çengelköy'de yetiştirilmiyor. O tohumlardan başka yerlerde Adapazarı, İzmit oralardan geliyor ve çok pahalıya Çengelköy salatalığı diye satılıyor. Fakat badem
İstanbul'dayız yemeden olmaz evet, diye dünya
çok,
para veriyor.
Çok da lezzetlidir yani salatalık zaten lezzetli bir şey. Onun da Çengelköy usulü o küçük bademi çok lezzetlidir. Vaktiyle İstanbul'un belli yerlerinde bostanlar vardı. Karşıda mesela Çengel o köylerin hepsinde bostanlar vardı. Beykoz'da vardı. Çengelköy'ünde vardı. Hatta Üsküdar'ın bazı yerlerinde bile bostanlar vardı. Üsküdar şimdiki böyle çok bir şey bir yer değildi. Hele Kızıltoprak'tan itibaren bostanlar, çilek bahçeleri, taş Kartal'a kadar giderdi. Burada bahçıvanlar olurdu. Her bostanda bir bahçıvan bulunur. Orada bir küçük ev ceyizi vardır. Kirayla tutar orayı ve kendi arazisidir. Oraya eker biçer duruma göre ve bunları satar. Kime satar? Pazarcılar gelirler bundan satın alırlar günlük. Ve götürüp pazarda satarlar. Bazısı kendisi de adamı varsa götürür satar. Karşı tarafta da bu Samatya, Kumkapı sahilleri hep bostanydı. Sur dibi hep bu hala da öyle değil
evet,
bostanydı.
Orada bir lokmacık kalmış.
Bu bütün İstanbul'un sebze ihtiyacını, meyve ihtiyacını sınırlı da olsa karşılıyordu. Bunların içinde işte en meşhuru Çengelköy'ündeki Çengelköy'ünün salatalığıydı. Bir de karşıya geçelim, Arnavutköy'ünün çileği. Arnavutköy'ün çileği çok meşhurdu. Kendine mahsus kokusuyla çok tatlı ve kırmızı değildi. Bursa çileğinin kadar da açık renkli, değişik bir şeysi vardı, raihası vardı. Yemelik olarak daha ziyade ve şerbetlik olarak alınırdı. Kokusu çok güzel olduğu için tadından ziyade kokusu şimdi için alınırdı. Şimdi Arnavutköy'ünde çilek yetiştiriliyormuş deseniz size gülerler. Bu acaba öbür Arnavutköy falan belki yani, derler de yani bu sahildeki Arnavutköy'de de derler çilek yetişmesini kimsenin hafsalası almaz.
Böyle bir hikaye de benim babamın başından geçmiş. Eyüplü benim ailem Yugoslavya'dan geldikten sonra oraya yerleşmişler. İlk geldiklerinde Ali Beyköy mısır tarlaları ve dut bahçeleriyle doluymuş. Ama şimdi tabii hiçbir yerinde bir tek tane bile mısır yok. Hı. Sadece girişinde bir mısır figürü var. Güney'e tatile gittiklerinde el arabasıyla bir seyyar satıcı sütlü Ali Beyköy mısırı diye bağırarak mısır satıyor. Babam yaklaşmış yanına. Sen demiş bu mısırı nereden aldın? Ali Beyköy'den demiş. Oradan geldi. Çok özel. Bu mısırın üzerine mısır yok. Sen demiş Ali Beyköy'ü gördün mü? Mısır neresinde yetişir hiç bilir misin? İnsanların ağzında hakikaten yer etmiş ama şimdi asla gerçekle örtüşmeyen. Yok, tabii, tabii, mesela tabii. Şimdi Arnavutköy çileği, Eyüp kaymağı deseler tabii, belki sanmıyorum. Bilmeyen birisi alırken ha demek burasını meşhurmuş der. Ama
İzmir lokması diyor, İstanbul'da yapıyor, Ankara'da yapıyor. İzmirli mi kalmış?
Bodrum döneri diyor.
Bodrum döneri diyor. Yani ondan artık oraya ne ilgisi kalmamış. Hani. Çok yerde maalesef o şeyde unutuyor. Ya başka yerde teşekkür ediyor. Mesela Mecidiyeköy vaktiyle böyle iskan edilmemişken bağlar ve dut bahçeleriyle ünlüydü.
Şişli'de aynı şekilde.
Şişli keza öyle oralar. Çok sonradan isyan edildi. Şimdi kime inandırabilirsiniz? Yani o toprak yok, ayak basacak, numune alacak bir toprak yok. Her taraf beton, taş, binalar, köprüler, yollar, ana yollar. Vaktiyle oralar, hatta orada tek tük oturanlar vardı. Ve kurt indiği vakiydi, korkarlardı. Kışın çok şiddetli soğuklar olurdu İstanbul'da. Oraya kurt indiği ama şimdi tabii hayal oldu. Adları kaldı bazılarının. İşte şuranın salatanı, Ali Beyköy mısırı gibi ama onların hiçbirisinin eseri kalmadı. Kalması da zaten mümkün değil. Bir şehir coğrafyasında mimari stili bile muhafaza edemiyorsunuz. Nerede kaldı ki orada yetişen bitkileri siz muhafaza? O çok mümkün değil.
Ama o da bir kültür ve onu ne yazık ki yavaş yavaş kayboluyor. Teşekkür ediyorum bugün.
Ben teşekkür ederim.
Yine
İnşallah devam edelim.
İstanbul'u gezmek üzere.
Evet.
Laçan Tatar Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Müzik